Ayrım 32.
Bu ayetin cümleleri arasındaki irtibata gelelim. Evet, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا cümlesi, onların irad ettikleri aşağıdaki müteselsil itirazları reddediyor. 1. Allah'ın beşer ile konuşmasında ve onlara kahru itab etmekte ve onlardan şikayet etmekte ne hikmet vardır? Halbuki bu gibi şeylerden anlaşılır ki, âlemde insanın da başka bir tasarrufu, bir tesiri vardır. 2. İnsanlar arasında cereyan eden konuşmalar gibi temsillerin getirilmesi, zira bu, Kur'an'ın beşer kelamı olduğuna alamettir. 3. Kelamın arkasında, üslupların arasında insanın timsali görünür. 4. Hakaik, temsilatla tasvir ediliyor. Bu ise, hakikati izhar etmekten aciz olduğuna delalet eder. 5. Getirilen temsiller, adi temsillerdir. Bu ise, mütekellimin zihni inhisar altında olduğuna emaredir. 6. Hakir ve kıymetsiz şeylerden temsiller getiriliyor. Bu da, mütekellimin zayıf olduğuna delildir. 7. Getirilen temsillere mecburiyet olmadığından, terki zikrinden evladır. 8. Bilhassa, ehl-i izzetin haya ederek tenezzül etmedikleri şeylerden temsil getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim, bu itiraz silsilesini, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا ila ahir cümlesiyle bir darbede kırmış ve yıkmıştır. 1. Eşyanın iç yüzleri yüksek ve şeffaf olduğundan, bu yüzlerden bahsetmek, azamet ve celale münafi olmadığı gibi, uluhiyetin iktizası üzerine dış yüzleri çirkin görünenlerin bahsedilmekten, zikredilmekten hariç tutulmaları, uluhiyet kanununa muhaliftir. Çünkü bir hakim, tebasından çingeneleri hukuku medeniyeden ihraç etmez. 2. Belagat ve hikmetin iktizası üzerine, hakir manaları ifade için, hakir temsillerin zikrinde bir muhalefet yoktur. 3. Adi temsillerde bir beis yoktur, terbiye ve irşat öyle ister. 4. İnayet-i ilahiyenin iktizası üzerine, hakaik, temsilatla tasvir edilir. 5. Rububiyet ve terbiyenin iktizasına binaen, insanları, kendi aralarında cereyan eden muhavereleri, üslupları, şiveleriyle irşad etmek lazımdır. 6. Hikmet ve nizamın iktizası üzerine, Cenab-ı Hakk'ın insanlar ile konuşması zarûridir. Hülasa, Cenab-ı Hak, insanlara cüz-i ihtiyari vermekle, onları âlem-i ef'ale mastar yaptı. O âlem-i ef'ali bir nizam altına almak üzere, kelamını, yani Kur'an'ını da o âlem-i ef'ale gönderdi. Binaenaleyh, tanzif ve tanzim için yapılan ilahi bir program, itirazlara mahal olamaz. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ bu cümleyi evvelki cümle ile bağlayan alakaya gelince, evvelki cümledeki hükmü ispat için bu cümle, bir delilin yolunu gösteriyor ve zihne gelen vehimleri de def ediyor. Şöyle ki, her kim inayeti ezeliye ile rububiyeti ilahiyeyi göz önüne getirip Allah canibinden kudretin azameti altında bakarsa, ba'udeten ve emsaliyle getirilen temsillerin belagat kanunlarına muvafık ve Cenab-ı Hak'tan hak olduğunu tasdik eder. Fakat her kim nefsinin emri altında mümkinatı nazara alarak bakarsa, şüphesiz vehimler onu havalandırır, dalaletin bataklığına atar. Bu iki taife insanların meseli, şöyle iki şahsın meseline benzer ki, onlardan birisi yukarıya, diğeri aşağıya gider. Her ikisi de pek çok su arklarını görürler, yukarıya giden şahıs, doğru çeşmenin başına gider, suyun menbaını bulur, tatlı, temiz bir su olduğunu anlar. Sonra o çeşmeden teşavvub edip dağılan bütün arkların, temiz ve tatlı olduklarına hükmeder ve hangi arka tesadüf ederse, tatlı ve temiz olduğunda tereddüt etmez. İşte bu itibarla, kendisine vehimler tasallut etmezler. Aşağıya giden öteki şahıs ise, arklara bakar, suyun menbaını göremediğinden, her rast geldiği ark suyunun tatlı olup olmadığını anlamak için, delilleri, emareleri aramaya mecbur olur. Bundan dolayı vehimlere maruz kalır. Edna bir vehim, o kafasızı yoldan çıkarır, yahut o iki taifenin misali, ellerinde bir ayna bulunan iki şahsın misaline benzer ki, birisi aynanın şeffaf yüzüne bakar, içinde kendisini gördüğü gibi çok şeyleri de görebilir. Öteki adam ise aynanın renkli yüzüne bakar, bir şey anlayamaz. Hülasa, Allah'ın sun'una, ef'aline, kelamına, temsilatına, üsluplarına, inayet ve rububiyetini mülahaza etmekle beraber, Allah'ın canibinden bakmak lazımdır. Bu bakış da ancak nur-i imanla olur. Bu itibarla vehimler olsa bile ancak örümcek ağının kıymet ve kuvvetinde olur. Eğer mümkinat cihetinden cüz'i fikriyle, müşteri nazarıyla bakarsa, zayıf bir vehim bile onun nazarında bir dağ gibi olur. Cudi dağını gözün rü'yetinden men eden sineğin kanadı gibi, zayıf, küçük bir vehim de hakikati onun gözünün görmesinden setreder. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى اٰهِرٍ Bu cümlenin evvelki cümle ile cihet-i irtibatı. Evet, temsilat-ı Kur'aniyedeki hikmeti fehmetmek için, Allah canibinden nur-u imanla bakmak lazım olduğuna, evvelki cümle ile işaret edilmiştir. Bu cümlede ise, mezkûr temsilattaki hikmetin, adem-i fehmini intaç eden ve aynı zamanda evham ve bahaneler yuvasına giden yol gösterilmiştir. Şöyle ki, alçak nefis tarafından her şeyi karanlıklı gösteren küfür zulmetiyle temsilat-ı Kur'aniye bakan olursa, tabii o temsilatın hikmetini anlayamaz, evhama kapılır. Kalbindeki marazın yardımıyla her vehim onun nazarında bir dev kesilir, tarik-i hakkı kaybeder, tereddütlere maruz kalır. Sonra istifhama, yani sorup sual etmeye başlar, içinden çıkamaz, en nihayet iş inkâra dayanır, inkârın içinde kalır. Kur'an-ı Kerim, ihtisar ve kinaye tarikiyle onların inkârı tazammun eden istifhamlarına, مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلَا cümlesiyle işaret etmiştir. Ve bu işaret içindir ki, evvelki cümlede mezkûr olan يَعْلَمُونَ'ya mutabakat için, burada لَا يَعْلَمُونَ'ın zikri lazım iken, مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلَا ile âhir denilmiştir. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْد۪ي بِهِ كَثِيرًا Bu cümle, onların temsilatının sebebini, ille-i gâyesini anlamak üzere, مَاذَا ile yaptıkları istifhama cevaptır. Fakat Kur'an-ı Kerim, usul ittihaz ettiği icaz ve ihtisara binaen, temsilatın akıbetini, yani temsilata terettüp eden dalalet ve hidayeti, ille-i gâyiye menzilesinde göstermiştir. Evet, dalalet ve hidayet, temsilata illet olamaz. Eğer illet olsa, cebir olur. Ancak, temsilatın sebep ve ille-i gâyesi, cumhur-u avamı ikaz ve irşattır. Sanki onlar, ne için böyle oldu, ne için icaz bedihi olmadı, ne için Allah'ın kelamı olduğu zaruri olmadı, ne için bu temsilat yüzünden vehimlere meydan verildi, diye birçok sualleri ortaya çıkardılar. Kur'an-ı Kerim, يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْد۪ي بِهِ كَثِيرًا cümlesiyle o sual kümesini dağıttı, şöyle ki, o temsilatı nur-u iman ile tefekkür edenin nur-u imanı inkişaf eder, kuvvet bulur. Küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur. Çünkü nazaridir, bedihi değildir. Evet, bu temsilat, temiz ve yüksek ruhları, mülevves ve alçak ruhlardan tefrik içindir. Bu da, yüksek istidatları neşv-ü nemalandırmakla, pis istidatlardan temyiz içindir. Bu dahi, sağlam fıtratları, mücahede ile bozuk ve hasta fıtratlardan ayırmak içindir. Bunu da, imtihan-ı beşer istilzam ediyor. Bunu dahi, sırr-ı teklif iktiza etmiştir. Teklif ise, saadet-i beşer içindir. Saadet ise tekemmülden sonradır. Sual: diyorsun ki teklif saadet içindir, halbuki ekser-i nasın şekavetine sebep tekliftir. Teklif olmasaydı bu kadar tefavütü şekavet de olmazdı. Cevap: Cenab-ı Hak verdiği cüz-i ihtiyari ile ef'ali ihtiyariye alemini kesbiyle teşkil etmeye insanı mükellef kıldığı gibi, ruhu beşerde vediya olarak ekilen gayri mütenahi tohumları sulamak ve neşv-ü nemalandırmak için de beşeri teklif ile mükellef kılmıştır. Eğer teklif olmasaydı, ruhlardaki o tohumlar neşv-ü nema bulamazdı. Evet, nev-i beşerin ahvaline dikkatle bakılırsa görülür ki, ruhun manen terakkisini, vicdanın tekamülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkih eden, yani aşılayan şeriatlardır. Vücut veren tekliftir, hayat veren peygamberlerin gönderilmesidir. İlham eden dinlerdir. Eğer bu noktalar olmasaydı, insan hayvan olarak kalacaktı ve insandaki bu kadar kemalat-ı vicdaniye ve ahlak-ı hasene tamamen yok olurlardı. Fakat insanların bir kısmı, arzu ve ihtiyariyle teklifi kabul etmiştir. Bu kısım, saadet-i şahsiyeyi elde ettiği gibi, nev'in saadetine de sebep olmuştur. Ama insanların büyük bir kısmı, ihtiyariyle küfrü kabul ve tekalif-i ilahiyeyi reddetmişlerse de, teklifin bazı nevilerinden süzülen terbiyevi, ahlaki vesaire güzel şeyleri aldıklarından, teklifin o nevilerini zımnen ve ıstıraren kabul etmiş bulunurlar. İşte bu itibarla, kâfirin her sıfatı ve her hali kâfir değildir. Sual: İnsanlardan büyük bir kısmın şekaveti meydandayken, yalnız küçük bir kısmın saadeti nasıl nev'in saadetine sebep olur ki, şeriat rahmettir diyorsunuz. Halbuki nev'in saadeti, ya bütün efradın veya kısmı ekserisinin saadetiyle olabilir. Cevap: Altına 100 yumurta bırakılan tavuk, o yumurtadan 20'sini civciv çıkarıp, 80'ini ifsat etse, bu tavuk yumurta nev'ine hizmet etmiş olur. Çünkü bir civciv, 1000 yumurtanın annesi olabilir. Veya 100 tane çekirdek toprağa ekilse ve su ile sulanıp bilahere 20'si neşvunema bulup hurma ağacı olsa ve 80'i çürüyüp mahvolsa, 20 çekirdeğin sümbüllenip ağaç olmasına sebep olan su, elbette çekirdek nev'ine hizmet etmiş olur. Veyahut bir maden ateşte eritilse, 1/5'i altın, mütebakisi toprak çıksa, elbette ateş, o madenin kemaline, saadetine sebep olur. Binaenaleyh, teklif de, insanların 1/5'ini kurtarsa, o 1/5'in saadet-i nev'iye sebep ve amil olduğuna kat'iyetle hükmedilebilir. Mahaza, yüksek hissiyat ile güzel ahlakın neşvuneması, ancak mücahede ve içtihatla olur. Evet, sağ el, daima çalıştığı için sol elden daha kuvvetlidir. Ve bir hükümet, mücahede ettikçe cesareti artar, terk ettiği zaman cesareti azalır ve bin netice cesaret de, hükümet de söner, mahvolur. Ve keza, her şeyin ve her işin tekamülü, zıtlarının mukabele ve rekabet etmeleriyle olur. Mesela, hidayetin tekamülüne dalalet yardım ettiği gibi, imanın tekamülüne de küfür yardım eder. Çünkü küfür ve dalaletin ne derece pis ve zararlı olduklarını gören bir mü'minin imanı ve hidayeti, birden bine çıkar. Bu iki cihet, teklifin eser ve semeresidir. Ve bu iki cihet itibariyle teklif, saadet-i nev'iyenin yegane amilidir.